Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr, innel insane lefî husr. Vel asr, innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihât. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ve tevâsav bilhakki وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Behmen 1399 Hicri Kameri, 16 Cemadiyusani 1442 ve Miladi 30 Ocak 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşi ile Biden döneminde Amerika'nın dış politikası üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı, Ortadoğu ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milletinin kolonyalizm ve despotizmi yendiğini söyledi. İran yapımı korona aşısı İngiliz koronasında etkili olduğunu kanıtladı. Dışişleri Bakanı Zarif Nahçıvan'daki temaslarına devam ediyor. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, İran'ın nükleer anlaşmada Riyad'ın kesinlikle rolü olmadığını belirtti. Dağlık Karabağ bölgesinde Rus-Türk Ortak Merkezi faaliyete başladı. Ve Siyonist rejim, Amerika yönetiminin normalleşme anlaşmalarından çekilmesinden korkuyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran milletinin birlik, beraberlik ve dayanışmayla kolonyalizm ve despotizmi birlikte yendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı konuşmada İslam İnkılabı'nın zaferiye döneminde şafakta 10 günün başlamasını kutlayarak bir milletin vahdet ve direniş ile hem kolonyalizm, hem despotizmi yenmeyi hem de Şah Amerika ve sömürgecileri ülkeden çıkarmayı başardığını kaydetti. Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı zaferini tarihte benzersiz bir olay nitelerken binlerce yıl sonra İran milletinin çürük şahlık ve saltanat rejimini devirip dini bir demokrasi yönetimini yerine kurduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin de başkanlık ettiği korona ile ulusal mücadele kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yaptırımlara rağmen koronavirüs salgınının yarattığı sorunların üstesinden gelebildiklerini belirterek, aşı üretim aşamasına girdik ve ilk adımları attık. Uzmanlarımız önümüzdeki yıl aşıya ulaşacağımızdan ve yerli yapım aşı ile aşılama yapılacağından emindir, dedi. Rouhani sözlerine şöyle sürdürdü. Koronavirüsle mücadele konusunda diğer ülkelerle farklıydık. Yaptırımların ve ekonomik baskıların altında olduğumuz bu dönemde tıbbi malzeme satın almak için Uluslararası Para Fonu'ndan kredi başvurusunda bulunduk. Ancak Amerika bunu önledi. Diğer bir deyişle Amerika eski hükümeti tedavi, aşı ve tıbbi malzeme alımını ve kredi almamızı engellerken diğer ülkelerde bu sorunlar yoktu.
Rahmetli İmam Hümeyni Fermanı İcra Komitesi Aşı Üretim Araştırma Grubu Başkanı Hasan Celili, Kovo İran Bereket aşısının yapıldığı gönüllülerin plazmasının mutasyon geçirmiş İngiliz kornasını tamamen etkisizleştirdiğini bildirdi. Celili bu bağlamda yaptığı açıklamada Kovo İran Bereket korna aşısının İngiliz kornası üzerinde etkili olduğuna işaretle iki doz Kovo İran Bereket aşısı yapılan ilk 3 kişinin kan tahlillerinin standartlar çerçevesi kontrol edilip gereken testlerin yapıldığına işaretle Kovo İran Bereket aşısının yapıldığı gönüllülerin plazmasının mutasyon geçirmiş İngiliz kornasını tamamen etkisizleştirdiğini vurguladı. Yetkili mutasyona uğramış İngiliz kornasının bulaşma hızının %70 oranında fazla olduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında ülkede koronavirüsten iyileşen toplam vatandaş sayısının 1.202.000'i geçtiğini duyurdu. Sözcüler açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6.317 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57.889'a, vaka sayısının da 1.411.731'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalardan 3.964'ünün durumunun ağır olduğunu duyuran Lari, bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 1.202.893'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise korona vaka sayısı 102 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.218.000'i geçerken 74 milyonu aşkın insan da koronayı yenmeyi başarmıştır.
Bölge turunun devamında bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, burada Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile Nahçıvan'da bir araya gelen Zarif, işgal altındaki toprakların kurtuluşunu, bazı insanların hayatını kaybetmesine rağmen İran'ı memnun ettiğini belirterek, bu gibi çatışmaların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliği fırsatını kullanmak gerekiyor ifadesini kullandı. Bölge ülkelerine yaptığı resmi temaslara ve bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerine değinen Zarif, bölgesel işbirliği fikrine genellikle sıcak bakıldığını kaydetti. Bölgede ulaşım bağlantılarını ve transit güzergahları kurulması alanında bölgesel işbirliğinin önemini ve özellikle de Nahçıvan'ın bu konudaki önemli rolünün altını çizen Zarif, Talibov'un İran-Nahçıvan Parlamento Dostluk Grubu Başkanlığı'na değinerek iki ülke arasındaki parlamento işbirliğine vurgu yaptı. Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov da bu görüşmede yaptığı açıklamada Nahçıvan'ın İran'la ticaret ve elektrik alışverişi alanındaki işbirliğinin durumu ve kültürel konular ve özellikle Fars dili Nahçıvan'ın demir yolları ve transit alanlarındaki hazırlığı hakkında bilgi verdi. Aras Nehri'nin çevre sorunları, Nahçıvan'da yaşanan İranlıların meseleleri ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde Fars dili kürsüsü de iki yetkili arasında ele alınan diğer başlıklardı. Zarif ise Nahçıvan Yüksek Meclis Başkanı Talibov'a Çok Taraflı Diplomasi adlı kitabını Azerice'ye çevirdiği ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde okutulduğu için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Zarif bugün öğle saatlerinde bölgesel koşul ve olayları değerlendirmek ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere Nahçıvan'a gitti. Zarif son 5 gün içinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye dahil 5 bölge ülkesine diplomatik bir tur gerçekleştirdi.
Türk Hava Yolları'na ait 76-88 sefer sayılı uçak bu sabah 02:24'te Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'na iniş yaptı. İmam Hümeyni Havalimanı'nda çeşitli yerli ve yabancı hava yollarının normal uçuş akışı devam ederken, cuma gecesi bazı yanlı ve art niyetli yabancı ve yurt dışında yayın yapan medya, İmam Hümeyni Havalimanı'nda uçuşların durduğunu ve havalimanlarının uçuş faaliyetlerinin aksadığını iddia etmişti. İran'ın haberine göre uçak Batı Azerbaycan, Zencan ve Kazvin illerinin semalarından geçip Tahran'a geçtikten sonra İmam Hümeyni Havalimanı'na indi. Türk Hava Yolları uçağının ardından Pegasus hava yollarına ait olan İstanbul-Tahran seferini yapan 512 sefer sayılı uçak İmam Hümeyni Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi.
İslam Meşrua Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmada Suudi Arabistan için bir rol benimsemediğini kaydetti. İslam Meşrua Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Amui bugün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmaya yeni bir üyenin alınmasına ilişkin değerlendirmesinde nükleer anlaşmanın üyelerinin belli olduğunu ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinde buna yer verildiğini, bu çerçevede Suudi Arabistan için bir yerin söz konusu olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan'ın nükleer programı hakkında birçok belirsizliğin olduğuna dikkat çeken Amui, İran'ın teknik konularda Riyad ile konuşmaya hazır olduğunu, Suudilerle ele alınması gereken esas konulardan birinin silah alımları ve Yemen milletine karşı yaptıkları olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer anlaşmaya ilk önce İran'ın dönmesi gerektiğine dair yeni iddiası hakkında ise İranlı yetkili söz konusu iddianın gerçeklere dayalı olmadığını belirtti.
Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan nükleer anlaşmaya geri dönme konusunda Rusya ile ciddi müzakereleri yaptıklarını ifade etti. Amerika'nın Moskova Büyükelçisi bu bağlamda yaptığı açıklamada iki tarafın İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için ciddi ve önemli ikili müzakereler yürüttüklerini vurguladı. Sullivan ayrıca Washington'un Moskova'ya yönelik iddialarını tekrarlayarak Amerika ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı yaptırımları hafifletmeyeceğini söyledi. İran ile 5+1 grubu arasında 2015 yılında nükleer anlaşma imzalandı. Ancak Amerika'nın eski başkanı Donald Trump yönetimi 2018 yılında ülkesini anlaşmadan çekip İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları tekrar uyguladı. İran'da bir sene sonra kendi nükleer yükümlülüklerini adım adım hafifletmeye başladı ve en son 5 Ocak 2020'de 5. ve son adımını attı. İran, yaptırımların kaldırması ve nükleer anlaşmadan kaynaklı menfaatlerine kazanması halinde nükleer yükümlülüklerine yeniden dönmeyi hazır olduğunu defalarca vurgulamıştır.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Dağlık Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Rus-Türk Ortak Merkezi bugün faaliyetlerine başladı. Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlarının 11 Kasım 2020'de imzaladığı mütabakat çerçevesinde kurulan Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi bugün faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacağı belirtildi. Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezin açılışını Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da kurulan Rus-Türk Ortak Ateşkesi İzleme Merkezi'nin izleme çalışmalarında insansız hava araçları kullanılacağını belirtti. Bakanlıktan basın mensuplarına yapılan açıklamada merkez ateşkesi uyulup uyulmadığı konusunda ayrıca tarafların vardığı anlaşmaları ihlal eden eylemler hakkında bilgileri toplayacak, derleyecek ve denetleyecek. Denetim insansız hava araçları kullanılarak ve diğer kaynaklardan elde edilen verileri değerlendirme yoluyla gerçekleştirilecektir ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yapılan açıklamada 5 kişinin gözaltına alındı, 2 kişinin de arandığı bildiriliyor. İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının da yere serilmesine ilişkin yaptığı açıklamada 5 ismin gözaltına alınırken şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Savcılık talimatıyla R.Ö. adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler de devam ediyor. İslam dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların da kıblesi sayılan Kabe'yi muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum dedi. Kurtulmuş sorumluların hesap vereceğini duyurdu.
Nijerya açıklarında düzenlenen korsan baskınından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye döndü. Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli gemiden kurtulan 4. kaptan Furkan Yaren ve baş mühendis İlhan Suha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan makine dairesinde yağcı Bahadır Yeşil Alan cumartesi günü Libreville İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait TK-589 sayılı tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na döndüler. Korsanlarla çıkan çatışma sırasında gemideki bir Azeri mürettebat hayatını kaybederken 15 mürettebat da kaçırılmıştı.
Türkiye'nin turizm geliri 2020 yılında bir önceki yıla göre %65.1 azalırken 12 milyar 59 milyon dolara geriledi. Türk İstatistik Kurumu 2024. çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50.4 azalırken 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %75.4'ü yabancı ziyaretçilerden %24.6'sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerinden elde edilmiştir. Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon 869 bin dolarını kişisel harcamalar, 577 milyon 890 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta barış gücünün misyonunu uzatma kararını protesto etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 29 Ocak 2021 tarihinde aldığı 2561 sayılı kararla 6 ay daha uzatmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafı üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir denildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2561 sayılı kararnamesi uyarınca Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs adasındaki barış gücünün misyonunu 6 ay daha uzatma kararı aldı.
İşgal rejimi İsrail'in Amerikan yönetiminin normalleşme anlaşmalarından çekilmesinden korktuğu belirtildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist basınında yer alan bilgilere göre işgalci İsrail yeni Amerika yönetiminin daha evvel himayesinde Arap ülkeleriyle imzalanan normalleşme anlaşmalarından çekilmesinden endişe ediyor. İsrail'in Maariv gazetesi gündemi değerlendirdiği basın açıklamasında Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'nin Biden yönetimi İbrahim anlaşmalarındaki Amerika politikasını yeniden gözden geçirecek ve anlaşmaların sorumluluğunu Dışişleri Bakanlığı'na devredecektir ifadelerini aktardı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Psaki, şu anda stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için üzerinde ittifak edilen bazı silah satışlarını inceliyoruz ve bunu yaparken İbrahim anlaşmalarına ilişkin politikamızı da tam gözden geçirmeye özen göstereceğiz demişti. Joe Biden başkanlığındaki Amerika yönetimi Körfez ülkelerini askeri desteğin gözden geçirilmesi ve İran ile diyaloğun yeniden başlaması da başlanmak üzere Orta Doğu'daki Amerika politikasında kapsamlı bir değişikliğe gittiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre 20 Ocak'ta devir teslim töreniyle görev başına gelen yeni Amerika yönetiminin Siyonist yapılarla güçlü bağlarıyla öne çıkan Donald Trump döneminde Orta Doğu'da uygulanan siyasi ve askeri politikaları masaya yatırma kararı alırken, özellikle İran, Yemen'deki savaş ve Fars Körfezi ülkelerine yönelik silah satışları gibi konularda farklı bir tutum sergileyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Batı merkezli haber siteleri ve bazı siyasi kaynaklar, Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ile imzalanan F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA'ların yer aldığı savunma paketi anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Eski Amerika Başkanı Trump, 20 Ocak'ta görevinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzalayarak koltuğunu bıraktı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli güçlerin kontrolü altında olan Afrin'de bombalı araçla meydana gelen patlamada ikisi çocuk, 6 sivil hayatını kaybeden 15 kişi ise yaralandı. Afrin İnsan Hakları Merkezi'nin bildiğine göre geçen 3 senede Afrin'de düzenlenen patlamalar ve saldırılarda 600'den fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Aynı dönemde 7.343 adam insan kaçırma olayı Afrin'de vuku bulmuştur. Kaçırılan insanların yarısından fazlasından hala haber alınamamıştır.
Irak güvenlik ve askeri yetkilileri ülkenin muhtelif noktalarında terör örgütü IŞİD kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Irak güçleri bugün Neyneva, El Anbar ve Kerkük vilayetlerinin bazı noktalarında terör örgütü IŞİD kalıntılarına yönelik operasyon düzenlediler.
Ve 6 Ocak Amerika Kongresi saldırısının en tanınan figürünün Senato'da 8 Şubat'ta görülmeye başlanacak isyana kışkırtmaktan azil davasında eski başkan aleyhine ifade vermek istediği açıklandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Amerika'nın Bercam'a geri dönme iddiası ve tekrarlanan eski boş iddialar başlığı altında. Amerika'da Trump'ın seçimlerdeki yenilgisi ardından şimdi de siyasi çevreler arasında Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmaya geri dönme umutları da artmıştır. İran'ın mantıklı talebi ise sadece Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi değildir. Yaptıranların kaldırılması ve İran halkının haklarından iade edilmesi ise Amerika ve Avrupa'nın görevleridir. Fakat Amerika'nın yeni yönetim yetkililerinin açıklamaları ise Washington dış siyasetindeki mevcut seçeneğin İran'a karşı iddia edilen ve suçlayıcı politikalarının tekrarlanması olduğu görülüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Perşembe sabah saatlerinde bu görevdeki ilk basın toplantısında İran'ı Bercam'a ihlal etmekle suçladı. Bunun ardından Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, temelsiz benzer suçlamalarda bulunurken bölgedeki odakları da konuşlanan güçleri için Tahran'ın hala bir tehdit olduğunu iddialarına ekledi. Tabii ki bu iddialara İran'dan da tepkiler de gecikmedi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif kişisel Twitter sayfasında Bercam'ın gerçeklerini işaretle Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'e hitaben şöyle yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Bercam'ı ihlal etmiştir. Gıda maddeleri ve ilaçların İranlılara ulaşmasını engellemiş ve Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı kararına bağlı kalanları cezalandırmıştır. Zarif şimdi kimin ilk adımı atması gerekiyor sorusunu sorarken Blinken'e hitaben Trump'ın maksimum baskı yenilgisini asla unutmayın hatırlatmasında bulundu. Trump'ın başkanlık döneminde hedeflerinden biri İran nükleer programını zayıflatmaktı fakat bu konuda başarısız kaldı. Beyaz Saray'ın İran'ın savunma gücünü de kısıtlama amacı da Amerikalı yetkililer için bir sonuç getirmedi ve İran İslam Cumhuriyeti kendi savunma kabiliyetlerine tüm geniş çaplı kısıtlamalara rağmen güçlendirme doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor. Amerikalı yetkililerin terörizm konusunda İran'a karşı boş iddialara da Amerikalı teorisyen Noam Chomsky'nin Russia Today kanalına verdiği mülakatta Amerika'yı dünyada terörizmin bayrakları tanıttığı bir ortamda gündeme geliyor. Eskiye dönük bir bakış Amerika'nın Bercam'dan çekilmeden önce benzer yöntemlerle nükleer anlaşmayı tahrip çalışmaları yürüttü ve Trump döneminde İran'a karşı eylemlerde büyük etkisi olan iddialarındaki unsurların aynı şekilde kullanıldığını gösteriyor. Bu yüzden de Biden dış siyaset takımı şimdiye kadar görünüşte Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmek istediklerini gösterseler de izledikleri tutumdan İran'ın başlıca talebi olan yaptırımların kaldırılması yönünde şimdiye kadar etkin ve ciddi tek bir adım bile atılmadığı anlaşılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise son günlerde Hicri Şems'e 1356 yılı 19D tarihinde Kum halkının kıyamına yıl dönümündeki konuşmasında Bercam Anlaşması'nı işaretle İran'ın Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi için hiçbir acelesi ve ısrarı olmadığını, mantıklı taleplerinden yaptırımların kaldırılması ve halkın gasp edilen haklarının geri verilmesi olduğunu, bunun da Amerika ve peşinden giden Avrupa'nın görevi olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberinin meclisin kararı ve hükümetin Bercam sorumluluklarının bir diğer bölümünü askıya alma girişiminin tamamen doğru ve akıllıca olduğuna işaretle karşı tarafın tüm taahhütlerine yerine getirmediği halde İslam Cumhuriyeti'nin tüm sorumluluklarına bağlı kalmasının anlamsız olduğunu, onların taahhütlerine geri döndüklerinde İran'ın da döneceğini belirtti. Aslında yön değiştirmesi gereken taraf Amerika'dır. İran Dışişleri Bakanı'nın sözleri de bu konuya işaret ederken İslam Cumhuriyeti'nin Bercam konusundaki mantıklı tutumunu gözler önüne seriyor. Zarif Biden hükümetinin ancak Trump döneminden itibaren tüm yaptırımları kaldırmakla nükleer anlaşmayı hala kurtarabilecek şansı olduğunu hatırlattı.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Afganistan'dan tüm güçlerini çekmemesiyle ilgili. Amerika'da Joe Biden'in başkanlık döneminin başlamasıyla birlikte yeni hükümet, Trump yönetiminin birçok siyaset ve kararlarını tekrar gözden geçiriyor. Bu kararlar arasında Washington'un Afganistan politikası ve savaş mağduru bu ülkeden Amerikan işgal askeri güçlerini geri çekme kararı da yer alıyor. Pentagon sözcüsü John Kirby, Perşembe günü yaptığı açıklamada Taliban'ın Amerika ile vardığı anlaşmaya bağlı kalmadığını iddia ederek bu yüzden Washington'da Mayıs 2021'e kadar tüm işgal güçlerini Afganistan'dan çekme sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini söyledi. Kirby aynı zamanda Amerika'nın müzakerelerde ihtilaf konularını çözme taahhüdüne bağlı kalacağını da iddialarına ekledi. Pentagon yetkilisi Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesinde Biden hükümetinin Afganistan barış görüşmelerine desteğini vurguladığını belirtmesi ardından geldi. Amerika ve Taliban arasındaki anlaşma Trump döneminde ve Şubat 2020'de Doha'da imzalandı. Anlaşmaya göre Amerikan askeri işgal güçleri Taliban'ın tüm sorumluluklarını yerine getirene kadar Mayıs 2021'e kadar tamamen Afganistan'dan çekilecekti. Ayrıca Afganistan hükümeti de Taliban arasında barış görüşmeleri de başlayacaktı. Fakat anlaşmanın bu bölümü hiçbir sonuca ulaşamadı. Bu durumda Doha Anlaşması'nın gerçekleşmesini iki şüphe gölgelemiştir. Birincisi Biden yönetiminin tıpkı birçok örnekte olduğu gibi Trump hükümetinin Afganistan'dan tüm askeri güçlerini geri çekme kararına karşı olmasıdır. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi Biden hükümetinin bazı yetkilileri son günlerde Trump hükümetinin Taliban ile varılan anlaşmayı tekrar gözden geçirmesini vurguluyorlar. Kabil yönetimi ve Taliban daha önce yaptıkları anlaşmada her iki tarafın Doha Anlaşması'nın ilerlemesi için Biden'in Beyaz Saray'a girmesini ve böylece söz konusu anlaşma hakkında tutumunun açıklanmasını beklediklerini belirtmişlerdi. Taliban, Amerika'nın tüm askeri güçlerini Afganistan'dan çekme taahhüdüne bağlı kalmaması durumunda ağır kararlar almak zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu. Amerika ve Taliban arasında Şubat 2020'de Doha'da varılan anlaşmanın ardından Trump, Ocak 2021'in ortalarına kadar Afganistan'daki askeri güçlerini 4500'den 2500'e indirme talimatını verdi. Aynı anlaşmaya göre 5000 Taliban tutuklusu da Afganistan hapishanelerinden serbest bırakıldı. Kabil yönetimi ise serbest bırakılan Taliban tutuklularının ise savaş meydanına geri döndüklerini duyurdu. Amerikan işgal güçlerinin Afganistan'da kalmaları için bahane oluşturan ikinci konu ise Taliban'ın özellikle güvenlik güçleri ve polisleri çeşitli şehirlerde silahlı ve intihar saldırılarının devam etmesidir. Taliban saldırılarda bulunmamayı ve barışa varmak için Afganistan merkezi hükümetiyle müzakereleri başlatma taahhüdünde bulunmuştu. Aslında şimdi Amerika askeri güçlerindeki azalma Taliban için bir fırsat oluşturdu ve Kabil yönetimiyle çatışma ve şiddeti yoğunlaştırmaya yöneltmiştir. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesiyle bu ülkenin ciddi bir iç savaş tehdidiyle gerçekten karşı karşıya geleceği konusunda uyarıda bulundu. Amerika eski başkanı Donald Trump döneminin sonlarında Afganistan'dan sorumsuzca geri çekilmekle bu ülkede güvenlik boşluğuna sebep oldu. Amerika Kongresi ve Pentagon askeri güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini istemiyorlar. Bu yüzden Joe Biden'in göreve başlaması ile Washington'un Afganistan hakkındaki siyasetlerinde köklü bir değişiklik yapılması bekleniyordu. Bu da Pentagon'un Afganistan'dan tüm askeri güçlerini çekmeyeceği kararının açıklaması ile gerçekleşmiş oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Amerika'da Joe Biden'ın başkan olarak iş başına gelmesiyle Amerika'nın yeni dış siyaset takımı belirlenmiş oldu. Bu takımın önemli isimlerinden biri muhakkak Dışişleri Bakanı adayı Tony ismiyle de bilinen Antony Blinken'dir. Amerika Senatosu bu çerçevede geçtiğimiz Salı günü 22 hayır oyuna karşı 78 evet oyla Blinken'i Amerika Dışişleri Bakanı olarak onayladılar. Şimdi Amerika'nın dış politikasıyla ilgili ve özellikle Joe Biden döneminde bu konunun ve meselenin ülkelere karşı nasıl bir seviyede olacaktır? Trump döneminde herkese düşmanca bir tavır sergilendi. Özellikle tek taraflılık ilkesi ön planda tutularak çeşitli uluslararası anlaşmalar olsun, işbirlikler olsun hepsi ayaklar altına alındı. Bu dönemde bu dış politikanın nasıl bir dış politika olacağı konusuna ve sorusuna yan taramaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş Hocamız bizimle birlikte. Sayın Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Amerika'da yönetim değişti biliyorsunuz. Bununla ilgili de özellikle kabinenin tamamlanması konusunda her gün yeni haberler geliyor. Blinken'in de Dışişleri Bakanlığı'na atanması onaylandı. Şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Amerika ve Avrupa Birliği Transatlantik İttifakı restore etmeyi ön planda tutmuşlar. Ve daha sonra da Çin ile Türkiye konusunda birlikte çalışmayı kararlaştırmış bulunuyorlar. Joe Biden'ın da son dönemde açıkladığı konuşmalar da bu yöndeydi. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Amerika'nın dış politikası şimdi nasıl bir çizgide ilerliyor?
Valla şöyle söylemek gerekiyor. Öyle sanki böyle Biden geldi, Blinken geldi, cırlık gülüş sandık olacak falan diye saçma sapan bazen yorumlar veya yorumcular duyuyorum. Bu bir kere böyle bir şey değil. Hakikaten Biden'ın ilk gün söylediği Amerikan devleti geri geliyor dediğimizde yani Trump'ın bence de ticaretten geldiği için bir şey gibi bir şirketin genel müdürü CEO'su gibi hareket ederek Amerika devletini yönetmesi dönemi bitmiştir. Amerika kurumsal olarak var. Amerika kurumsal olarak var dediğimizde biliyorsunuz Amerika'da en az bilinen 10'a yakın istihbarat, dış istihbarat örgütü var. Dışişleri Bakanı var, Pentagon var, Beyaz Saray var. Amerikan Dış İlişkiler Konseyi var. Var da var. Yani bundan sonra bunlar açıkçası koordineli olarak birbirlerle çalışacaklar. Artık bir kişi sabahleyin Trump kalkardı. Ceza Melania ile olan ne bileyim durumuna göre sabah bir tweet atardı. Akşam başka tweet atardı. Ve cesene de biliyorsunuz bir şey oldu. Bir araştırma yapıldı. Başkan Trump Amerikan tarihinde en çok yalan konuşan bir başkan olarak ortaya çıktı. Biden öyle değil. Biden ne ceza uykusu karşısında kalkıp ne derler bir tweet atacak ne sabahleyin moral üzerinde atacak. Orada Amerikan Dışişleri Bakanlığı mekanizması büyük bir mekanizmadır. Amerikan'ın Savunma Bakanlığı, Pentagon, CIA koordineler olaraktan bir şeyler yapacaklar. Nitekim başladılar. Bakınız son zamanlarda görüyoruz. Irak'ta büyük patlama oldu ve IŞİD'in orada yine uzun zamandan beri nedir, biraz ara verdiği büyük patlamayla zavallı Irak halkına büyük bir bomba patlamayla zarar verdi. Suriye hareketlendi, IŞİD Suriye'de hareketlendi ve son günlerde biliyoruz şu arada hiçbir şey bölgede özellikle Londra biraz Riyad biraz Washington etkisi olmadan herhangi bir bomba falan patlamayacağı için buradan bir yerden bir yerin düğmesine basıldı. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde o bir taraftan ne derler Afganistan'da, Pakistan'da yaşananlar ve diğer bölgelerde hatta dün sanki kendinin yeni dünyanın Trump olmuş gibi açıkçası saçma sapan bir mesaj veren Macron neymiş? İran nükleer müzakerelerine Suudi Arabistan'da katıldı. Ama affedersiniz yani başka şey söyleyeceğim burada rahatsız olmasa. Sen kimsin? Neye karar veriyorsun? Suudi Arabistan niye katıldın? Suudi Arabistan bu işin neresinde şey? Yani bunlar bir merkezden şey oluyor. Söyleniyor. Muhtemelen dediğim gibi bir yerden Macron'a söylendi. Sen böyle bir tez at ortaya. Bakalım bunu konuşacak konuşmayacak mı? Suudi Arabistan'la İran nükleer meselesinin tartışması. Bu nedenle bunların hepsini beraber düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde bundan önce Trump'ın saçmalıklarla uğraşırken bundan sonra Amerika'nın, gerçek Amerika'nın, emperyalist Amerika'nın, hegemon Amerika'nın bu bölgedeki her türlü gizli veya açık operasyonel hedeflerine, operasyonel eylemlerine şahit olacağız. Bu da gösteriyor ki ne İran'ın bundan sonra ne Türkiye'nin, ne Çin'in, ne Rusya'nın öyle rahat da etmeyecekleri. Bundan sonra çok daha profesyonelce planlanmış, projelendirilmiş saldırılarla veya komplolarla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyorum ben.
Doğru. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu açıkçası bazı kimi ülkeler için sert bir dönem olacaktır. Blinken işe başlar başlamaz Çin'e, İran'a, Türkiye'ye, efendim Rusya'ya bazı mesajlar verdi. Örneğin mesela İran'a dedi ki İran eğer nükleer anlaşmaya dönmek isterse biz de döneceğiz taahhütlerle ilgili veya Türkiye ile ilgili bölgesel meselelerdeki farklılıklar ile Türkiye'yi Transatlantik İttifakı'na geniş ölçüde uyumlu tutmaya çalışacağız gibi mesajlar verdi de şimdi bu iki ile ilişkilerde bunlar nasıl yansıyacak acaba? Gerçekten mesela Türkiye-Amerika ilişkilerinde, Rusya-Amerika ilişkilerinde bu mesajları nasıl okumak lazım acaba?
Bunların önce hatırlarsın Trump tek başına dediğim gibi atıyordu telefon. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşuyordu. Sonradan da dediğim kişiyi bağlayan mesele olduğu için Amerika'da hiç olmayan bir şeyler var. Amerika'da biliyorsun bu diplomatik görüşmelerde mutlaka Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcisi bulunur, kaydı alınır, kuydu alınır. Ama bu Trump zamanında bunlar biraz hatırlarsın es getirmiş. Kişisel olarak şirket gibi yönetiyordu. Bundan sonra bunu emin olun. Mesela Türkiye ile olan meselelere bakacak olursak S-400 meselesi, F-35 meselesi, Halk Bankası meselesi. Hepsi şey olacaktır, ne derler, konuşulacaktır. Şimdi düşünmek lazım. Mesela daha önce terörist başı Pensilvanya'da oturmuştu, yani Fethullah Gülen terör örgütünün başı. Hala o konuda gerçekten bir adım atılması, yani bu günler bugün bir kere bile mahkemeye çağrılmadı. Sen burada Türkiye'de binlerce insan ölümünden, yaralanmasından sorumlu bir tane terör örgütünün başkanı nasıl olmuş da Pensilvanya'da rahat ediyor ve kimse bunların önünde bir ifadeye bile çağrılmadı. Mutlaka Türkiye tarafında bunların şey dedikleri, yani illa her şey Amerika değil. Türkiye tarafında halinde bir sürü koz var nihayetinde. Bunlar ispatla şey gösterdiklerdir. Bunlar şurada dediğim gibi telefon görüşmelerle değil, birebir mutlaka Dışişleri Bakanlığı'nın heyetleri arasında, bunlar teknik heyetler olacaktır, konuşulacaklardır, masaya yatırılacaktır ve kapalı kapılar arkasında ama devletin, her iç devletin de diplomatlarının, uzmanlarının, teknik heyetlerinin, askeri güvenlik yetkililerinin bu masalarda oturarak bunları değerlendirdiklerdir. Nihayetinde diplomasi savaşı önleyecek bir taktiktir. Diplomasi olduğu sürede savaş olmaz. Bunlar hepsini konuşacaklardır. İran'la olan kısım başkadır. Orada mutlaka şey olacaktır. Onlar diyecekler siz önce tekrar bundan önce verdiğiniz sözlere geri dönün. Yani Berzam Anlaşması'ndan verdiğiniz sözlere geri dönün. Örneğin diyelim ki zenginleştirme işini şu kadar tutun, sarı keki böyle yapın ya veya filan tesisi bunu yapın veya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun müfettişlerinin daha önceki gibi yetkilerini siz tanıyın. İran'da diyecek mutlaka siz Birleşik Devletler'in de lav ettiği yaptırımları kaldırın. Bu muhtemelen masada çözülür. Rusya ile Çin'le olan daha kapsamlı olacaktır. Yani ben Türkiye ile İran'ın için daha kolay ama Rusya ile çünkü hegemonik bir savaştır burada. Çin büyük bir ekonomidir. Bütün tahminlere göre gelecek 15-20 yılda dünyanın bir numara ekonomisi olacaktır. Bunu tabi Amerika halledecek değil. Amerika'nın milyarlarca dolar için muhtemelen 200 trilyon borcu olan bir ülkedir. Çin'in 4-500 trilyon dolar geleceğe bıraktığı paralar var. Bunlar mutlaka ekonomik savaşı sürecek ama askeri savaşa dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyorum. Rusya tabii ki yeni özellikle son zamanlarda inanılmaz bu askeri teknoloji ileriye gitmiştir. Bu Amerika biraz geri kaldığı söyleniyor. Yani bunlar ama bugünden yarına şey döneminde yani Biden zamanında söz edecek bir değil. Belki şöyle olabilir. Biden'dan sonra Kamala Harris gelecektir. Onun dönemine yani 3-8 seneye olan bir dönemde belki bunlara da eskiden bir salt içilerdi Sovyetlerle Amerika arasında. Belki ona bir dönüş olabilir mi olmaz mı o zaman gösterecek diye düşünüyorum.
Doğrudur. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika'nın dış politikasıyla ilgili analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda bu Uşan'a diye hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşar Cafer'in Siyonist rejim İsrail'in Arap topraklarındaki işgalci durumunu gözler önüne serdiğini söylemesi, İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin
Amerika'nın bir an önce Berjam nükleeri anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Siyonistlerin direnişin askeri gücüne itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim ordusu eski komutanı Gadi Eizgont, Lübnan Hizbullah'ını nokta vuruşu yapabilen füzeleri konusunda uyarıda bulunarak Tel Aviv ve Arap rejimlerin İran karşısında ortak çıkarlarının söz konusu olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejim ordusu eski komutanı Tel Aviv Üniversitesi'nin İç Güvenlik Düşünce Merkezi'nde yaptığı konuşmada İran'ın nükleer ilerlemesine karşı koymak amacıyla Siyonist rejim Amerika ve Arap rejimleri arasında işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. İran karşıtı iddiaları tekrarlayan Siyonist eski komutan, Amerika çatısı altında işbirliği yapmanın önemli olduğunu, buna paralel olarak İsrail rejiminin İran'da bağımsız bir şekilde girişimlerde bulunması için yeteneklerinin korunması gerektiğini savundu. Dolaylı bir şekilde Hizbullah'ın nokta vuruşu yapan füzeleri karşısında Siyonist rejim hava savunma sistemlerinin zayıflığına dikkat çeken Siyonist eski komutan, böylesi bir savaşın İsrail'e ağır hasarlar verebileceğini, zira İsrail'in hava savunma gücüne sahip olmasına rağmen savunmanın tam bir şekilde güvence altına alınmasının mümkün olmadığını vurguladı.
İttilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Twitter hesabında yayımladığı mesajında bölgede güvenlik ve istikrarın ancak bölgesel işbirliğiyle mümkün olduğunu vurgulaması, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikili işbirliklerinin tüm alanlarda gelişmesini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Amerika eski başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı baskı siyasetlerinin sonuçsuz kaldığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı baskı siyasetlerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Frans Inter televizyona demeç veren Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Amerika eski başkanı Trump'ın İran karşıtı azami baskı politikası kapsamındaki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurguladı. Eski Başkan Trump'ın önce Amerikan siyasetleri eksenindeki siyasetlerini eleştiren Fransa Dışişleri Bakanı, bu siyasetin sadece Amerika siyasetine dönüştüğünü belirtti. Fransız Bakan açıklamasının devamında Amerika ve Siyonist rejimin İran'ın nükleer silah elde etmek istediği yönündeki iddialarını tekrarladı. Bilindiği gibi Amerika eski başkanı Trump'ın Berjam nükleer anlaşmasından çekilmesi ardından Avrupa Troikası Amerika'nın girişimlerini eleştirmesine rağmen Berjam kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmekten kaçınmıştır.
Hemşehri gazetesinde Siyonist rejimin Filistinli kadın esirlere yönelik insanlık dışı uygulamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Terör ve işgal rejimi İsrail güçlerinin ansızın Filistinli kadın esirlerin bulunduğu bir cezaevine baskın yaptıkları ve Filistinli kadın esirlerin tutuldukları hücrelere saldırarak onların itirazlarını engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Bu arada hasta esirlerin hayatlarını kurtarmak için Yüksek Ulusal Komite ve Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Kızıl Ağaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan ırkçı İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse yakalanma oranlarındaki artış nedeniyle Filistinli hasta esirleri serbest bırakması için işgalci İsrail'e baskı yapmasını talep etti. Siyonist rejim cezaevlerinde hastalığa yakalanan esir sayısının 300'ü geçtiği bildirilirken işgalci İsrail'in kasıtlı olarak salgını hukuksuz yere tutukladığı masum esirlere karşı baskı ve istismar aracı olarak kullandığı, hastalığa karşı en ufak bir önlem almadığı, hayatlarından sorumlu olduğu Filistinlilere önem göstermediği ve hapishanelerde salgınla mücadele için gerekli icraatları yerine getirmediği bildiriliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle beraberiz.
Bugün yeni Arap'ta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in bölge turu
ve Taliban'ın siyasi heyetinin Tahran ziyareti.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Bakü'den başlayan ve Türkiye'de son bulan bölge turuna çıktı. Zarif, geçen pazar günü bölge turunun ilk durağı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye gitti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel politikası bölge ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliği temeline dayanıyor. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerinden iktisadi, siyasi ve güvenlik alanlarında ortak projelerde işbirliği yapmalarını istiyor. İran yönetimi ayrıca bölgeye dayatılan krizlerin çözümüne katkı sağlamaya çalışıyor. Örneğin İran Dağlı Karabağ krizinin çözümü için bir plan sunmuştu.
Şimdi ise görünen o ki Dağlı Karabağ münakaşası ve bu bölge yüzünden savaş ve çatışmalar sona ermiş ve bölge nispi huzura kavuşmuştur. Dolayısıyla şimdiki şartlarda bölgede diyalog ve işbirliği süreci başlatılması ve bölge ülkeleri arasında güven duygusunun geliştirilmesi şarttır. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Altılı Bölgesel İşbirliği adı altında gündeme getirdiği önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek İran İslam Cumhuriyeti bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanmasına katkı sağlayacak girişimlerde işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede yaşanan son gelişmelere yönelik tutumunu takdir ederek iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Aliyev ayrıca ülkesi ve İran arasında başta iktisadi alanlar olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkileri geliştirme zemini hazır olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölge turunun ikinci ayağında Bakü'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçti. Zarif, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra katıldığı ortak basın toplantısında İran'da Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasına değinerek Amerika devletinin hatta Obama yönetiminde bu anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmadığını belirtti. Zarif şöyle ekledi: "Eğer Amerikalılar İran'a dayattıkları yaptırımları kaldırır ve İran ile dünya arasındaki iktisadi ilişkilere müdahale etmekten el çekerse, Tahran yönetimi bu durumda anlaşmadaki tüm yükümlülüklerine geri dönecektir."
Dışişleri Bakanı Zarif bundan önce de Amerika'da yayımlanan Foreign Affairs dergisinde yayımladığı makalesinde Amerika'nın yeni yönetimi temelli bir seçimle karşı karşıya bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biden yönetimi ya Trump yönetiminin başarısız politikalarını izlemeli ve uluslararası işbirliğini ve uluslararası yasaları hiçe saymaya devam etmeli ya da geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan bu politikaları bir kenara bırakarak bölgede barış ve dostluğu geliştirme yolunu izlemelidir."
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ayrıca Amerika terör devletinin İranlı seçkin komutan General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek gibi bölgede istikrarsızlığa yol açan uygulamalarına işaretle şöyle ekledi: "Amerika bölgede ve özellikle Irak ve Suriye'de tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle mücadelede seçkin rol ifa eden bir komutana suikast düzenlemekle İran'a karşı cinayetlerinin uzun listesine affedilmez bir yenisini ekledi."
Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor. Nitekim bu konu Dışişleri Bakanı Zarif'in Rusya'dan sonra gittiği Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'de de gerçekleştirdiği görüşmelerin esas eksenlerinden biriydi.
Dışişleri Bakanı Zarif'in Ermenistan ziyaretiyle eş zamanlı olarak Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerubyan da Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ermeni Bakan, İran ve Ermenistan arasında iktisadi ve ticari alanlarda işbirliğine ve başka ülkelere ortak ihracat gerçekleştirmelerine vurgu yaparak ülkesinin ticari imkanlarını hedef ülkelere ulaştırmak üzere İranlı iş adamlarına sunmaya hazır olduğunu belirtti. Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerubyan, Tahran ziyareti ve gerçekleştirdiği görüşmelerin sonunda İran'ın Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Alireza Razm Hüseyin ile ikili ticari işbirliği protokolü imzaladı.
Dışişleri Bakanı Zarif, bölge turunun son durağı olan Türkiye'yi geçti ve Cuma günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri görüştü. Zarif, iki ülkenin transit, ticaret ve enerji gibi alanlarda ilişkilerinin önemine ve İran ve Türkiye milletlerinin ortak çıkarlarına işaretle iki tarafın iş adamları ve firmalarının işbirliği yolundaki engellerin kaldırılmasına vurgu yaptı.
Bu arada iki ülkenin Karma Ekonomik Komisyonu'nun 8. oturumu da yakın gelecekte Tahran'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Türkiye ve Rusya'nın stratejik oturumları, İran, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü zirve, Suriye meselesi ve Cenevre'de devam eden Suriye Anayasası çalışmaları, İran, Türkiye ve Afganistan'ın üçlü işbirliği, İran ve Türkiye'nin koronavirüs salgını ve aşısı gibi alanlarda işbirliği, Dışişleri Bakanı Zarif ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun ele aldıkları bazı konulardı.
Geçen hafta Taliban örgütünden siyasi bir heyet Molla Abdulgani Birader başkanlığında Tahran'a geldi. Tahran'a gelen Taliban heyeti İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü. Görüşmede Şemhani, Amerika terör devletinin Afganistan'da izlediği strateji, bu ülkede savaş ve kan akmanın devam etmesine yönelik olduğunu belirtti. Şemhani, Amerika terör devletinin bölgede savaş ve kriz çıkarma mazisini işaretle Amerika, Afganistan'da barış ve huzur peşinde olmadığını, Amerika'nın Afganistan'a yönelik stratejisi savaş ve kan akmanın devam etmesinden ibaret olduğunu vurguladı.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani, Amerika terör devleti sözde barış müzakereleri şovu yaparak Afgan grupların arasında müzakereleri çıkmaza sürüklemeyi ve böylece onları Afganistan'da güvensizlik ve istikrarsızlıktan sorumlu göstermeye amaçladığını kaydetti. İran, Afganistan'da savaşta iktidar olmaya çalışan hiçbir hareketi asla tanımayacağını kaydeden Şemhani, Afganistan'ın kaderinin belirlenmesinde tüm etnik grupların barışçıl bir süreçte rol ifa etmelerine vurgu yaptı. Görüşmede Molla Abdulgani Birader de İran ve Afganistan arasındaki ortak sınırların güvenliğine vurgu yaparak Afganistan'ın geleceği tüm etnik grupların katılımı ile belirlenmesi gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da kalıcı barış, başta Taliban örgütü olmak üzere tüm siyasi grupların katılımı ve bu ülkenin komşularının sakıncaları gözetilerek sağlanabileceğine inanıyor. Buna göre de İran'ın Afganistan'da devam eden barış müzakerelerine yönelik tutumu, bu sürece tüm Afgan grupların sağlıklı bir şekilde katılması ve halkın oyları temelinde iktidarı paylaşmasıdır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi de geçen Perşembe günü Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Afganistan konulu oturumda İran İslam Cumhuriyeti barış müzakerelerine destek verdiğini ve bu sürecin başarılı olması, tüm tarafların sabırlı ve esnek davranması ve Afganistan milletinin çıkarlarını kendi çıkarlarına tercih etmesine bağlı olduğuna inandığını vurguladı. Afganistan'da barış müzakereleri ve şiddet birbirine paralel olarak devam edemez. Taliban örgütü Kabil yönetiminin barış müzakerelerinde iyi niyetine karşı Afgan güvenlik güçlerine saldırılarını durdurması gerekir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mevcut Tahterevanchi sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da barış sürecine daha aktif bir şekilde yer almasını ve bu sürecin başarılı olmasına yardımcı olmasını istiyor.
Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan İşleri Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahriyanfert de Kabil'de istişarelerinin devamında Afganistan Milli Barış Yüksek Şurası Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında imzalanan Karabağ Barış Anlaşması ile ilgili gelişmeler.
Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye'ye varır varmaz açıklamaları.
Ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile EKO Genel Sekreterinin görüşmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Kafkasya'da Rusya'nın arabuluculuğu ile geçen 9 Kasım tarihinde gece yarısında imzalanan Karabağ Barış Anlaşması, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında daimi bir barışın sağlanmasına yardımcı olamadığı belirtiliyor. Gerçi 10 maddeden oluşan bu anlaşma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edilerek imzalandı. Ancak görünen o ki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu belgeyi imzalamasına rağmen Ermenistan kamuoyunu sakinleştirmek, ayrıca batıdaki Ermeni lobilerini susturmak için türlü yollardan 9 Kasım Anlaşması'na muhalefetini beyan ediyor.
Bu durum aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti lideri İlham Aliyev başta olmak üzere Bakü yetkililerini de Karabağ Barış Anlaşması'nın muhaliflerine katılmalarına sebebiyet verdiği anlaşılıyor. Gerçi Azeri liderlerin anlaşmadan hoşnutsuzluğu en çok Ermeni liderlerin tepkilerinden kaynaklanıyor. Bu arada Rusya yönetiminin Dağlık Karabağ münakaşasını bölgenin bağımsız devletleriyle istişarede bulunmadan ve tek başına bu sorunu çözmeye kalkışması da Moskova liderlerinin bölgede münakaşa taraflarının çıkarlarını temin ederek güvence altına alamayacağını ortaya koyduğu gözleniyor. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti bölgede ve dünya genelinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki münakaşayı sonlandırmak üzere harekete geçen ilk devlet olarak iki tarafın çıkarlarını temin ederek güvence altına alabilirdi.
Mevcut şartlarda ise şöyle denilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki toprak anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ üzerinde mülkiyet hakkı ile ilgili münakaşa 9 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğu ile imzalanan barış anlaşması ile birlikte sona ermiş gibi gözükmesine rağmen Ermeni yetkililer hala Azeri komşuları ile anlaşmazlıkları devam ettiğini dile getiriyor.
Bu bağlamda kendini cumhuriyet ilan eden Dağlık Karabağ'ın Cumhurbaşkanı Arayi Karatunyan düşündürücü bir harekette bulunarak Rusya arabuluculuğu ile imzalanan barış anlaşmasından sonra yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına ilhak edilmesini kabul edilemez olduğunu belirtti. Ermeni politikacı şöyle dedi. Dağlık Karabağ'ın statüsünün değişmesi ve barış anlaşmasından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına ilhak edilmesi imkansızdır. Ermeniler kontrol altında tuttukları bu bölgenin uluslararası arenada bağımsızlığının tanınması için mücadelelerini sürdürecektir.
Kuşkusuz Ermeni politikacı Haratunyan'ın bu sözleri dolaylı olarak Azeri tarafı çatışmaların devamına davet etmektedir. Bu şartlarda en başta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yeniden savaşın başlayıp başlamayacağı imkanını gözden geçirmek gerekir. Bir başka ifadeyle acaba Rusya Karabağ münakaşasının taraflarına yeniden bir savaşa girişip girişmeyeceklerine izin verip vermeyeceğine bakmalıyız. Kuşkusuz başta Amerika, Fransa ve İngiltere doğrudan ve ırkçı İsrail rejimi dolaylı bir şekilde Ermenistan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeniden savaşmak üzere kışkırtan başlıca taraflardır.
Bu doğrultuda Rusya'nın Jeopolitik dergisi genel yayın yönetmeni ve ünlü Rus uzman Leonid Savin şöyle diyor. Karabağ münakaşasının yeniden alevlenmesi ve bölgede çatışmaların yeniden başlaması zemini Amerika'nın Güney Kafkasya ülkelerinin iç işlerine müdahale zemini hazırlayabilir. Ve bu yüzden tüm çabalar bu münakaşanın son bulması üzerinde odaklanmalıdır.
Şartlarda bölgede İran İslam Cumhuriyeti gibi bağımsız devletler şimdiki durumu kabul edemeyecekleri kesindir. Zira bu durumun bu şekilde devam etmesi bölgenin bağımsız devletleri ile milletlerinin çıkarlarını temin edemeyeceği gibi sultacı devletlere bölgeye nüfuz etmeleri ve illegal varlığını sürdürmelerine zemin hazırlayacaktır.
Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamalarının ardından başta ABD ve Fransa olmak üzere batılı devletler anlaşmaya karşı çıkarak Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında çıkarlarının temin edilmesini istemeye başladılar. Rusya ile birlikte AGİT'e bağlı Minsk grubunda yer alan Amerika ve Fransa'nın bu tutumu batılı devletlerin Karabağ münakaşasının çözüm sürecinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çıkarlarından başka hedefleri izlediklerini ortaya koydu.
Bu süreçte üzerinde durulması gereken önemli bir noktada İlham Aliyev yönetiminin yetkililerinin pratikte Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Müslüman halkına husumet eden rejimlerle işbirliğine vurgu yapıyor olmalarıdır. Her halükarda batılı devletlerin ve Siyonist İsrail rejiminin Ermenistan devletini Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeniden çatışmak üzere kışkırtmaları yanlış bir politikadır. Ve Ermenistan milleti ve devletine hiçbir yararı olmayacağı kesindir. Hal böyleyken Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turunda Karabağ münakaşasında taraf olan veya bu münakaşaya müdahil olan ülkelerde Azeri-Ermeni ihtilaflarına son vermek üzere yapıcı bir girişimde bulunmaya başladı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bölge turunun son durağında İstanbul'a gitti. Zarif İstanbul'a varır varmaz gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ve İran ilişkilerine işaret ederek Türkiye ile daimi istişare önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Zarif bölgesel işbirliği konusuna da temas ederek transit alanında altılı işbirliği önemli bir zaruret olduğunu vurguladı. Zarif şöyle ekledi, bunun yanında Kafkasya bölgesinin meselesi ve Bölgede işbirliği yaparak kalıcı barış inşa etme zarureti çok önemlidir. Ben Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Gürcistan'a yaptığım ziyaret esnasında bu konunun detaylarını bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüm. Türkiye'de de kardeşlerimle bu konuyu daha detaylı görüşeceğim. Böylece başta transit alanı ve ulaştırma yolları üzerine Karabağ faciasından sonra işbirliği zeminlerinin oluşmasını umuyorum.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bir haftalık bölge turu çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye liderleriyle görüştü. Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen ve İran, Rusya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer alacağı altılı işbirliği önerisi hakkında şunları kaydetti. Altılı işbirliği meselesi geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da gündeme getirildi. Ben de bu konuda bölge yetkilileriyle bazı görüşmelerde bulundum. Ve bu görüşmelerin sonuçlarını Türkiye yetkilileriyle paylaşacağım. Kuşkusuz başta transit alanı olmak üzere altılı işbirliği meselesi çok önemli bir mevzudur. Bu bağlamda bazı engeller de vardır ki umarım zamanla kaldırılır.
Genel bir değerlendirmede ise şöyle diyebiliriz. Karabağ münakaşasında tarafların arasındaki gerginlik kritik şartlara doğru ilerlerken, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki komşu ülke arasında husumetleri hafifletme çabaları önemlidir. Gerçekte İran, Karabağ münakaşasına son verme sürecinde gerçek rolüne geri dönmesi de, Tahran'ın bölge ve dünya ülkelerine Karabağ münakaşasının çözüm sürecinde bulunmasının önemini ispat edecektir.
Şimdi Orta Asya bölgesine geçiyoruz. Geçen hafta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov, Eko İktisadi İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Hadi Süleymanpur'la video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirerek üye ülkeler arasında çok yönlü teamülün önemine vurgu yaptı. Görüşmede Eko Genel Sekreteri Süleymanpur da Türkmenistan'ın Eko'nun başta Afganistan'da transit meselesi olmak üzere ticari, iktisadi, ulaştırma ve enerji alanlarındaki projelerini hayata geçirmekte ifa ettiği çabalarından ötürü teşekkür etti. Eko Genel Sekreteri ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede taraflar ayrıca Eko'nun küresel sorunlarla karşılaşmada nasıl faaliyette bulunacağı ve uygulamaları ele alındı.
Eko İktisadi İşbirliği Örgütü 10 üyesi ve 330 milyon nüfusu kapsayan bir örgüttür. İran, Pakistan ve Türkiye Eko'nun kurucu üyeleridir. Eko eski Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni şekliyle kuruldu ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Afganistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan ve 5 Orta Asya Cumhuriyeti olan Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'la birlikte Kasım 1992 tarihinde Eko'ya katıldılar. Eko'ya yeni üyelerin katılması örgütün coğrafi alanı ve nüfusunun yanı sıra potansiyel yeteneklerini de güçlendirdi.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.